Ayrım 33. Sicilyalı Mario Puzo. Sayfa 333. 24. bölüm. Luca'nın ordusu gelmeden önce Montelepre'ye istediğinde girebildiği zamanlarda Giuliano Giustina Ferra'yı sık sık görürdü. Giustina bazen yardım etmek için, bazen de ailesine verdiği parayı almak için Giuliano'nun evine gelirdi. Giuliano Palermo caddelerinde ailesiyle birlikte gördüğü güne kadar onun büyüyüp güzel bir genç kadın olduğunu hiç fark etmemişti. Festa için küçük Montelepre kasabasında bulunmayan süslü kıyafetler almak üzere şehre inmişlerdi. Giuliano ve çete üyeleri de ihtiyaçları için Palermo'daydılar. Giuliano onu muhtemelen 6 aydır görmüyordu. Bu arada uzamış, daha incelmişti. Boyu Sicilyalı bir kadın için uzun sayılırdı. Yeni alınmış yüksek topuklu ayakkabıları üzerinde salınan bacakları uzundu. Yalnızca 16 yaşındaydı, fakat yüzü ve vücudu Sicilya'nın astropikal toprağında çiçek açmıştı ve fiziksel olarak olgun bir kadındı. Üç taşlı tarakla tutturulmuş simsiyah saçları bir vazodaki mısırlı kadın gibi altın rengindeki uzun boynunu açıkta bırakıyordu. Gözleri kocaman, sorgulayıcıydı. Erotik ağzı çok genç yüzüne ihanet eden tek parçaydı. Önünde kırmızı kurdelesi olan beyaz bir elbise giymişti. O kadar hoştu ki Giuliano uzun süre baka kalmıştı. Giustina annesi ve babasıyla birlikte yürürken o sokak kafelerinden birinde oturuyordu. Adamları çevresindeki masalara dağılmıştı. Onu gördüler. Giustina'nın babası yüzündeki sert ifadeyi korudu ve tanıdığını belli etmedi. Anne hızlı bir bakış attı. Yalnızca Giustina yanından geçerken gözlerini ona dikti. Onu selamlamayacak kadar Sicilyalıydı, fakat doğrudan gözlerine bakmıştı ve Giuliano ağzının titrek bir gülümseme taşıdığını görmüştü. Güneşin yıkadığı caddede erken yaşta gelişen tensel Sicilyalı güzelliğinin meydana getirdiği yumuşak bir ışık havuzuydu. Giuliano bir kanun kaçağı olduğu için her zaman aşka güvensizlik duymuştu. Bir teslimiyet ve ölümcül bir ihanet için bir tohum olarak görmüştü. Fakat o anda daha önce hiç hissetmediklerini hissetmişti. Bütün vücudunu kaplayan, bir başka insan önünde diz çöktüren ve isteyerek yabancı bir köleliğe götüren bir şeydi. Bunu aşk olarak tanımlamadı. Bir ay sonra Giuliano kafasının Palermo caddesinde altın güneş ışığı havuzunda duran Giustina Ferra'nın anısına takıldığını fark etti. Tümüyle cinsel bir arzu olarak düşündü. La Venera ile yaşadığı tutkulu geceleri özlediğini sandı. Sonra hayallerinde kendini yalnızca Giustina ile seks yaparken değil, dağlarda dolaşırken, mağaraları çiçeklerle dolu dar vadileri gösterirken, kamp ateşinde onun için yemek pişirirken buldu. Annesinin evinde gitarı hala duruyordu ve kendini onun için çalarken hayal etti. Yıllardır yazdığı bazıları Sicilya gazetelerinde yayınlanmış şiirlerini gösterirdi. Albay Luca'nın 2000 kişilik özel birliğine rağmen Montelepre'ye süzülüp onu evinde ziyaret etmeyi bile düşündü. Bütün bu sürede duygularını fark etti ve içinde tehlikeli bir şeyler olduğunu anladı. Tümüyle budalalıktı. Yaşamında yalnızca iki alternatif vardı. Carabinieri tarafından öldürülebilirdi ya da Amerika'da bir sığınak bulabilirdi. Ve eğer bu kız hakkında hayal kurmayı sürdürürse Amerika olmayacaktı. Onu kafasından çıkartmalıydı. Eğer onu baştan çıkartırsa babası ölümcül düşmanı olurdu ve zaten bunlardan çok sayıda vardı. Bir kez masum bir kızı baştan çıkardığı için aspanıyı kırbaçlatmıştı ve üç adamını tecavüzden dolayı infaz etmişti. Giustina için duyduğu his onu mutlu etmek, onunla seks yapmak ve hayranlığını sağlamaktı. Gözlerinin sevgi ve güvenle dolmasını istiyordu. Taktiksel zekası seçeneklerini araştırdı, harekete geçmeye karar vermişti. Onunla gizli olarak evlenecekti. Kızın ailesi ve tabii ki Aspanu Pişotta ve çetenin birkaç güvenilir adamı dışında kimse bilmeyecekti. Onu görmek ne zaman güvenliyse dağlara getirtecekti. Böylece bir ya da iki gün birlikte geçirebilirlerdi. Turi Giuliano'nun karısı olarak görünmek onun için tehlikeli olurdu. Fakat Amerika'ya göndermeyi ayarlayabilirdi ve orada kendisini beklerdi. Yalnızca bir problem vardı. Justine onun hakkında ne düşünüyordu? Caesero Ferrah, Giuliano'nun çetesinin son 5 yıldır gizli bir üyesiydi. Bilgi toplar fakat asla operasyonlara katılmazdı. O ve karısı Giuliano'nun ailesini tanırdı, komşuydular. Giuliano'nun evinden Bella sokağına doğru 10 ev aşağıda oturuyorlardı. Montelepre'deki birçok kişiden daha eğitimliydi ve çiftçilikten memnun değildi. Justina bir çocukken babasının verdiği parayı kaybedip, Giuliano buna karşılık para verdiği ve ailesine de kendisinin koruması altında olduklarına dair bir not gönderdiği zaman, Caesero Ferra Maria Lombardo'yu ziyaret etmiş ve hizmetini önermişti. Palermo ve Montelebre'de Carabinieri devriyelerinin ve Giuliano'nun çetesi tarafından kaçırılacak zengin tüccarların hareketlerini, polis muhbirlerinin kimliklerini bildirmişti. Bu kaçırmalardan alınan ganimetlerden payını almış ve Montelebre'de küçük bir bar açmıştı. Oğlu Silvio savaştan bir sosyalist ajitatör olarak döndüğünde Caesero Ferra oğlunun görüşlerini onaylamadığı için değil ama ailenin kalanını tehlikeye attığı için evden ayrılmasını istemişti. Demokrasi ya da Roma'daki yöneticiler hakkında hayal kurmuyordu Ferra. Turi Giuliano'ya ailesini koruma sözünü hatırlatmıştı ve Giuliano Silvio'yu korumak için elinden geleni yaptı. Silvio öldürüldükten sonra da Giuliano cinayetin öcünün alınacağına söz verdi. Ferra Giuliano'yu asla suçlamadı. Ginestra'daki katliamın Turi Giuliano'yu derinden rahatsız ettiğini, onu üzdüğünü, azap çektirdiğini biliyordu. Oğlu hakkında saatlerce konuşan Maria Lombardo karısına anlatmıştı. Turi Carabinieri tarafından vurulmadan önce hepsinin ne kadar mutlu olduklarını ve oğlunun öldürmeye nasıl zorlandığını anlatıyordu. Ve tabii ki her öldürme gerekliydi, kötü kişiler tarafından buna zorlanıyordu. Maria Lombardo her cinayete, her suça bahane buluyordu. Fakat Portella della Ginestra'daki katliamdan söz ederken sesi titriyordu. Ah küçük çocuklar, makineli tüfek ateşiyle parçalanmıştı, savunmasız kadınlar öldürülmüştü. İnsanlar oğlunun böyle bir şey yapmış olacağını nasıl düşünebiliyordu? O yoksulların koruyucusu, Sicilya'nın koruyucusu değil miydi? Ekmeğe ve eve ihtiyacı olan bütün Sicilyalılara servet dağıtmamış mıydı? Onun Turi'si asla böyle bir katliamın emrini veremezdi. Siyah Meryem'in önünde yemin etmişti ve birbirlerine sarılıp ağlamışlardı. Caesero yıllarca Portella della Ginestra'da gerçekten neler olduğunun sırrını kovalamıştı. Passatempo'nun adamları makineli tüfeğin açısını bilmeden hata mı yapmışlardı? Yoksa kana susamışlığıyla ünlü Passatempo bu insanları zevk için mi katletmişti? Her şey Giuliano'ya zarar vermek için planlanmış olabilir miydi? Belki makineli tüfeklerle ateş açan Giuliano'nun adamları dışında muhtemelen mafyanın adamları ya da hatta bizzat güvenlik polisi tarafından gönderilen bir başka grup daha vardı. Caesero, Turi Giuliano dışında şüpheli listesi içine almadığı kimseyi bırakmadı. Eğer Giuliano suçlu olsaydı bütün dünyası çökerdi, onu oğlu kadar severdi. Çocukluktan erkekliğe geçişini görmüştü ve ruhunun kötülüğünü, korkunçluğunu gösteren bir an bile olmamıştı. Bu yüzden Caesero Ferra gözlerini ve kulaklarını sürekli açık tuttu. Albay Luca tarafından hapse atılmamış diğer gizli çete üyelerine içki ısmarlayıp ilişkileri sıkı tuttu. Kasabada yaşayan ve ara sıra barına şarap içmeye ve kağıt oynamaya gelen mafya ile ilişkisi olduğunu bildiği kişiler arasındaki konuşmaları izledi. Bir gece gülerek Don Croce'yi ziyaret eden hayvan ve şeytandan söz ettiklerini duyduğunda kulak kesildi. Büyük Don'un bu iki korkmuş adamı nasıl fısıldayan meleklere dönüştürdüğünü konuşuyorlardı. Kafasında bir şimşek çaktı ve şaşmaz Sicilyalı paranoyası bağlantıyı kurdu. Passatempo ve Stefan Andolini Don'la buluşmuştu. Passatempo sık sık hayvan olarak adlandırılırdı ve Fra Diavolo yani şeytan Andolini'nin takma adıydı. Dağdaki üstlerinden uzakta Don Croce ile Villaba'daki evinde ne arıyorlardı? Küçük oğlunu Giuliano'nun evine göndererek acil mesajı iletti ve iki gün sonra dağlarda Giuliano ile buluşmak üzere randevu aldı ve hikayeyi ona anlattı. Genç adam hiçbir tepki vermemiş, yalnızca gizli kalmasını istemişti. Ferra bir daha bu konuda herhangi bir şey duymadı. Şimdi 3 ay sonra Giuliano'dan yeni bir çağrı daha almıştı ve hikayenin kalanını öğrenmeyi umuyordu. Giuliano ve çetesi Luca'nın ordusunun kontrol ettiği alanın dışında dağların derinliklerindeydi. Caesaro Ferra yola geceleyin çıkmış ve kampa götürülmek üzere Aspano Pişotta tarafından randevu yerinde karşılanmıştı. Vardıklarında sabahın erken saatleriydi ve sıcak bir kahvaltı onları bekliyordu. Yemek çeşitliydi. Katlanır bir masada keten örtünün üstüne ve gümüşlerle hazırlanmıştı. Turi Giuliano ipek beyaz bir gömlek ve kahverengi cilalı botlarına sokulu bal rengi keten pantolon giymişti. Saçları yeni yıkanmış ve taranmıştı. Onu hiç bu kadar yakışıklı görmemişti. Pişotta Giuliano ve Ferra'yı baş başa bırakarak çıktı. Giuliano rahatsız görünüyordu. Resmi bir şekilde, ''Bana getirdiğin bilgi için sana teşekkür etmek istiyorum. İzini sürdük ve şimdi gerçek olduğunu biliyorum. Bu benim için çok önemliydi. Fakat seni başka bir şey konuşmak için çağırdım. Şaşırtıcı olduğunu biliyorum ve umarım seni gücendirmez.'' Ferra irkilmişti fakat nazikçe beni asla gücendirmezsin, sana çok şey borçluyum dedi. Giuliano gülümsedi. Ferra'nın çocukluğundan hatırladı, açık dürüst bir gülümsemeydi. Beni dikkatle dinle dedi Giuliano. Seninle konuşmak benim bu konudaki ilk adımım ve eğer uygun görmezsen daha ileri gitmeyeceğim. Benim çete lideri olarak pozisyonumu önemseme. Seninle Justina'nın babası olarak konuşuyorum. Kızının güzel olduğunu biliyorsun. Kapında dolaşan birçok genç adam olmalı. Onun erdemini dikkatle koruduğunu da biliyorum. Hayatımda ilk kez böyle hislere sahip olduğumu sana söylemeliyim. Kızınla evlenmek istiyorum. Eğer hayır dersen bir kelime daha etmeyeceğim. Benim arkadaşım olarak kalacaksın ve kızın her zamanki gibi benim özel korumam altında olacak. Evet, eğer dersen o zaman kızına fikrini soracağım. Eğer hayır derse bu konu kapanacak. Caesaro Ferra bu konuşmadan dolayı sersemlemişti ve yalnızca kekeledi. Düşünmeme izin ver, düşünmeme izin ver. Ve uzun süre sessiz kaldı. Konuşmaya başladığında çok saygılıydı. Seni kızımın kocası olarak dünyadaki herkesten daha çok isterim. Oğlum Silvio'yu biliyorsun. Tanrı ruhuna huzur versin, benimle aynı fikirde olurdu. Ve sonra konuşurken yine kekeledi. Yalnızca kızımın güvenliği için endişe duyuyorum. Eğer Justina karın olursa, Albay Luca onu tutuklatmak için her şeyi bahane edecektir. Şimdi mafya da senin düşmanın ve ona zarar vermek isteyeceklerdir. Ayrıca Amerika'ya kaçabilir ya da burada dağlarda ölebilirsin. Bu kadar genç yaşta dul kalmasını istemiyorum. Lütfen bu kadar açık konuştuğum için beni bağışla. Senin de yaşamını zorlaştırır ve beni en çok bu endişelendiriyor. Mutlu bir güvey tuzakların çok fazla farkında olamaz. Düşmanlarına karşı ihtiyatlı davranamaz. Evlilik ölümüne neden olabilir. Sana olan sevgimden ve saygımdan bu kadar açık konuşuyorum. Bu konu geleceğini daha detaylı ve daha iyi planlayabileceğin daha uygun bir zamana bırakılabilir. Konuşmasını bitirdiğinde onu sinirlendirip sinirlenmediğini görmek için çekingen bir şekilde Giuliano'ya baktı. Fakat sadece üzmüştü. Bunun aşık bir gencin hayal kırıklığı olduğunu fark etti. Ona çok olağanüstü göründüğü için düşünmeden konuştu. ''Sana hayır demiyorum Turi.'' Giuliano içini çekti. ''Bunların hepsini düşündüm. Planım şu, kızınla gizlice evleneceğim.'' Baş keşiş Manfredi töreni gerçekleştirir. Burada dağlarda evlenebiliriz. Başka bir yer benim için çok tehlikeli olur. Fakat senin ve karının da törende bulunmanızı ayarlayabilirim. Böylece evliliğe tanık olabilirsiniz. 3 gün benimle kalır, sonra onu eve geri gönderirim. Eğer dul kalırsa yeni bir yaşama başlamak için yeterince parası olur. Bu yüzden geleceği için korkmana gerek yok. Kızını seviyorum ve her zaman üstüne titreyip hayatım boyunca koruyacağım. Eğer en kötüsü gerçekleşirse onun geleceğini garanti altına alacağım. Fakat benim gibi bir adamla evlenmesi yine de riskli ve sağgörülü bir baba olarak onun bu riski almasını reddedebilirsin. Kayseri Ferra kımıldandı. Genç adam sade, doğrudan ve özlem dolu bir umutla konuşmuştu. Fakat hepsinden iyisi mantıklı olmasıydı. Yaşamın felaketlerine karşı ve kızının gelecekteki refahı için her şeyi düşünmüştü. Ferra masadan kalktı ve Giuliano'yu kucakladı. ''Benim hayır duama sahipsin.'' dedi. ''Justina ile konuşacağım.'' Ayrılmadan önce Ferra verdiği bilginin yararlı olmasına sevindiğini söylediğinde Giuliano'nun yüzündeki değişim onu şaşırttı. Gözleri açılmış, güzel yüzü beyaz bir mermer gibi sertleşmişti. ''Stefan Andolini ve Passatempo'yu düğünüme davet edeceğim.'' dedi. ''Ondan sonra bu sorunu halledebiliriz.'' Ferra evlilik gizli tutulacaksa bunun tuhaf bir şey olduğunu sonra fark etti. Sicilya'da bir an bile yalnız kalmadığı biriyle evlenmek bir kız için alışılmadık bir şey değildi. Evlenmemiş kadınlar evlerinin dışında oturduklarında profilden oturmaları gerekirdi. Ahlaksız olarak adlandırılmamak için asla doğrudan caddeye bakmazlardı. Genç erkekler genç kızların bakire Meryem heykelleri ve soğuk bakışlı anneleri tarafından korunduğu kilise dışında onlarla konuşma fırsatı bulamazlardı. Eğer genç bir adam profile ya da saygılı kısa bir konuşmaya aşık olursa niyetini iyi yazılmış bir mektuba dökmesi gerekirdi. Bu ciddi bir konuydu. Genellikle profesyonel bir yazar kullanılırdı. Yanlış bir ton evlilikten ziyade bir cenazeye yol açabilirdi. Ve bu yüzden Turi Giuliano'nun Justina'nın kendisine ilgisinin işaretini vermemesine karşılık babası aracılığıyla teklifi alışılmadık değildi. Kayseri Ferra Justina'nın cevabının ne olabileceği konusunda şüphe duymuyordu. Küçük bir kızken dualarını ve Turi Giuliano'yu Carabinieri'den koru diye bitirirdi. Mesajları annesi Mario Lombardo'ya götürme konusunda her zaman sabırsızdı. Ve La Venera'nın evine giden bir tünel bulunduğuna dair haberler geldiğinde Justina vahşi bir öfkeyle dolmuştu. Önce anne ve babası, kadının ve Giuliano'nun ailesinin tutuklanmasına duyulan bir öfke olduğunu sanmışlar, fakat sonra kıskandığını anlamışlardı. Bu yüzden Kayseri Ferra kızının cevabını tahmin edebiliyordu, sürpriz olmayacaktı. Fakat kızının haberi alış şekli şok ediciydi. Sanki baştan çıkarmayı planlamış ve Giuliano'yu yeneceğini biliyormuş gibi babasına şeytanca gülümsedi. Dağların derinliklerinde neredeyse harabe haline gelmiş 20 yıldır oturulmayan küçük bir Norman şatosu vardı. Giuliano evlilik ve balayı için burayı seçmişti. Aspano Pişotta'dan silahlı adamlarla bir hat çizmesini istedi. Böylece çift herhangi bir sürpriz saldırıdan korunacaktı. Başkeşiş Manfredi manastırından bir eşek arabası üzerinde çıktıktan sonra dağ yollarında Giuliano'nun adamları tarafından bir tahtrevanda taşınmıştı. Eski şatoda bütün değerli heykelleri çok önceden çalınmış olsa da özel bir şapel bulmaktan dolayı memnun olmuştu. Sunağı andıran çıplak taşları çok güzeldi. Başkeşiş aslında Giuliano'nun evlenmesini onaylamamıştı. Bu yüzden kucaklaştıktan sonra şakayla, ''Eski atasözüne kulak vermeliydin.'' dedi. ''Yalnız oynayan adam asla kaybetmez.'' Giuliano gülerek kendi mutluluğumu düşünmeliyim karşılığını verdi. Ardından başkeşişin en sevdiği ve para kazandıran işlerinde bahane olarak kullandığı köylü deyişlerinden birini tekrarladı. ''Unutmayın, San Joseph havarilerin tıraşlarını yapmadan önce kendini tıraş ederdi.'' Bu başkeşişi keyiflendirdi ve doküman kutusunu açarak Giuliano'ya evlilik sertifikasını verdi. Altın mürekkeple orta çağa özgü kaligrafla yazılmış güzel bir belgeydi. ''Evlilik manastırda kayda geçirilecek.'' dedi başkeşiş. ''Fakat korkmaya gerek yok, kimse bilmeyecek.'' Gelin ve ailesi bir gece önce eşek üstünde getirilmişti. Şatonun Giuliano'nun adamları tarafından temizlenerek bambu ve samanlardan yapılmış yataklarla döşenen büyük odalarında kaldılar. Giuliano anne ve babasının Albay Luca'nın özel kuvvetinin yakın gözetimi yüzünden düğüne katılamamasından dolayı içinde bir sızı hissediyordu. Düğüne yalnızca Aspano Pişotta, Stefan Andolini, Passatempo, Çavuş Silvestro ve Terranova katılmışlardı. Justina seyahat giysilerini Palermo'da giymiş olduğu beyaz elbiseyle değiştirmişti. Giuliano'ya gülümsedi. Bu gülümsemenin aydınlığı Giuliano'yu sersemletmişti. başkeşiş töreni kısa tuttu. Daha sonra şarap, soğuk et ve ekmekle hazırlanmış masanın bulunduğu çimlik alana çıktılar. Hepsi aceleyle yiyip damatla gelinin şerefine kadeh kaldırdı. Başkeşiş ve ferralar için yolculuk uzun ve tehlikeliydi. Karabinieri devriyesi bölgede dolaşıyor olabilirdi ve silahlı çete korumalarının oluşturduğu hat onları çatışmanın içine sokabilirdi. Başkeşiş çabuk olmak istedi fakat Giuliano onu geciktirdi. ''Bugün yaptığınız için size teşekkür ederim.'' dedi Giuliano. ''Ve şimdi düğünümün ardından bir şey daha yapmak istiyorum. Fakat yardımınıza ihtiyacım var.'' Birkaç dakika sessizce konuştular. Giuliano anlatırken başkeşiş başını sallıyordu. Justina ailesini kucakladı, annesi ağlıyor ve Giuliano'ya yalvararak bakıyordu. Fakat Justina kulağına bir şey fısıldayarak yaşlı kadını güldürdü. Tekrar kucaklaştıktan sonra anne ve babası eşeklerine binerek yola çıktı. Damat ve gelin ilk gecelerini şatonun ana yatak odasında geçirdiler. Bu oda çıplaktı. Fakat Turi Giuliano eşeklerin üstünde kocaman bir yatakla Palermo'nun en iyi dükkanından satın alınan ipek çarşaflar, kaz tüyü, yorgan ve yastıklar getirtmişti. İçinde mermer küveti ve geniş bir lavabosu olan banyo en az yatak odası kadar büyüktü. Tabii ki sular akmıyordu ve bu ihtiyaçlarını Giuliano'nun şatonun yanında akan dereden taşıdığı suyla karşılamaları gerekmişti. Ama Justina'nın hayatında asla görmediği kadar çok tuvalet malzemeleri ve parfümlerle doluydu.
33. ayrımın sonu. Sayfa 342.